Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Business Model Generation, Alexander Osterwalder ve Yves Pigneur tarafından yazılmış, iş modeli tasarımına odaklanan uygulamalı bir strateji kitabıdır. Kitabın temel amacı, bir şirketin nasıl değer yarattığını, bu değeri müşteriye nasıl ulaştırdığını ve bundan nasıl gelir elde ettiğini karmaşık iş planı dili yerine ortak bir görsel çerçeveyle anlatmaktır. Bu çerçevenin adı iş modeli kanvasıdır. Kanvas, müşteri segmentleri, değer önerisi, kanallar, müşteri ilişkileri, gelir akışları, temel kaynaklar, temel faaliyetler, temel ortaklıklar ve maliyet yapısı olmak üzere 9 yapı taşını aynı sayfada bir araya getirir. Eser, girişimcilere olduğu kadar mevcut kurumlarda yeni ürün, hizmet ya da gelir modeli geliştirmek isteyen yöneticilere de seslenir. Geleneksel strateji kitaplarından farklı olarak uzun raporlar üretmekten çok, ekiplerin birlikte düşünmesini, varsayımlarını görünür hale getirmesini ve alternatif modelleri karşılaştırmasını hedefler. Kitap, iş modelini sabit bir plan değil, değişen müşteri ihtiyaçları ve rekabet koşulları karşısında sürekli gözden geçirilmesi gereken bir tasarım konusu olarak ele alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, İş modeli kanvası, karmaşık yapıyı 9 bağlantılı karara indirger. Kitabın ayırt edici katkısı olan iş modeli kanvası, bir işletmenin temel mantığını tek sayfalık bir haritada toplamayı sağlar.
9 alanın gücü, her birini ayrı ayrı listelemesinden değil, aralarındaki bağı görünür kılmasından gelir.
Örneğin, belirli bir müşteri segmentine hitap eden değer önerisi, o müşteriye uygun kanal seçimini ve ilişki biçimini gerektirir. Bu tercihlerin her biri, gelir akışını, gerekli kaynakları ve maliyet yapısını etkiler.
Böylece ekipler yalnızca iyi görünen bir ürün fikrine değil, fikrin ekonomik ve operasyonel sonuçlarına da bakabilir.
Canvas'ın kısa ve görsel yapısı, özellikle farklı uzmanlıkları olan ekiplerde ortak dil oluşturur. Pazarlama, operasyon, finans ve ürün geliştirme çalışanları aynı model üzerinde tartışabilir.
Türkiye gibi aile şirketlerinden büyüyen işletmelerin yaygın olduğu ortamlarda da kurucunun zihnindeki dağınık işleyişi ekipçe incelenebilir hale getirmesi bakımından kullanışlıdır.
Bununla birlikte Canvas, ayrıntılı bütçenin, pazar araştırmasının ya da hukuki incelemenin yerine geçmez. Kitap da onu nihai cevap üreten bir şablon olarak değil, doğru soruları sistemli biçimde sormaya yarayan bir tasarım aracı olarak konumlandırır. İkinci olarak, müşteri segmenti ve değer önerisi iş modelinin başlangıç noktasını oluşturur. Osterwalder ve Pigneur, iş modelinin merkezine şirketin ne üretmek istediğini değil, hangi müşteri grubu için hangi anlamlı değeri yarattığını koyar. Müşteri segmentleri tüm alıcıların aynı ihtiyaçlara, ödeme gücüne, erişim yollarına ya da davranışlara sahip olmadığını kabul eder. Bu ayrım yapılmadığında işletme, herkese hitap etmeye çalışırken kimse için yeterince açık bir teklif sunamayabilir. Değer önerisi ise, ürünün özellik listesinden daha geniştir. Müşterinin çözmek istediği bir soruna, tamamlamak istediği bir işe ya da azaltmak istediği bir riske nasıl karşılık verildiğini açıklar. Fiyat, kolaylık, erişilebilirlik, kişiselleştirme, tasarım veya performans bu değerin farklı kaynakları olabilir. Ancak aynı değer unsuru her segmentte aynı ağırlığa sahip değildir. Örneğin, düşük fiyat arayan bir kitle ile güvenilir hizmet ve hız arayan bir kurumun değerlendirme ölçütleri farklıdır. Kitap, bu nedenle değer önerisinin soyut bir reklam cümlesi halinde bırakılmamasını önerir. Seçilen segment, kanal, ilişki biçimi ve gelir modeliyle uyumlu olup olmadığı sorgulanmalıdır.
Müşterinin sorununu doğru tanımlamak, sonraki tüm bloklardaki kararların daha gerçekçi kurulmasına yardım eder. Üçüncü olarak, kanallar. Müşteri ilişkileri ve gelir akışları değeri ticari sonuca bağlar, bir değer önerisinin başarılı olması yalnızca tasarlanmasına değil, müşterinin onu fark etmesine, satın almasına, kullanmasına ve gerekirse destek almasına bağlıdır.
Kitap bu süreci kanallar ve müşteri ilişkileri bloklarıyla ele alır.
Kanallar, farkındalık yaratma, değerlendirme, satın alma, teslimat ve satış sonrası aşamalarını kapsar. Doğrudan satış, mağaza, dijital platform.
Distribütör veya iş ortağı gibi seçeneklerin her biri maliyet, kontrol
ve müşteri deneyimi bakımından farklı sonuçlar doğurur. Müşteri ilişkileri ise kişisel destekten self-servis kullanıma, topluluk oluşturmaktan otomatik hizmete kadar değişebilir. Buradaki temel soru, işletmenin hangi ilişki düzeyini vaat ettiği ve bunu sürdürebilecek kapasiteye sahip olup olmadığıdır. Gelir akışları bu üçlüye ekonomik sınır koyar. Tek seferlik satış, kullanım başına ödeme, abonelik, kiralama, lisanslama, komisyon ya da reklam gibi mekanizmalar farklı müşteri davranışları ve nakit akışları yaratır. Kitabın yaklaşımı geliri fiyat etiketiyle sınırlamaz. Kimlerin ne için, hangi koşulda ödeme yapacağını netleştirmeyi ister. Böylece popüler bir teklifin sürdürülebilir bir iş modeline dönüşüp dönüşemeyeceği daha erken aşamada tartışılabilir. Dördüncü olarak kaynaklar, faaliyetler, ortaklıklar ve maliyet yapısı teklifin uygulanabilirliğini sınar. İş modeli kanvasının sol tarafı. Müşteriye verilen sözün işletme içinde nasıl yerine getirileceğini inceler. Temel kaynaklar, fiziksel varlıklar, fikri mülkiyet, insan kaynağı, veri, marka, finansman veya dağıtım erişimi gibi unsurları içerebilir. Temel faaliyetler ise şirketin her gün yapması gereken kritik işleri tanımlar. Bir yazılım işletmesi için platform geliştirmek, bir üretici için üretim ve tedarik, bir danışmanlık yapısı için problem çözme ve uzmanlık yönetimi öne çıkabilir. Temel ortaklıklar, her yetkinliğin şirket bünyesinde kurulmasının gerekli olmadığını gösterir. Tedarikçiler, teknoloji sağlayıcıları, dağıtım ortakları veya stratejik ittifaklar maliyetleri azaltabilir, riski paylaşabilir ya da erişimi genişletebilir. Fakat ortaklığa bağımlılık, kontrol ve pazarlık gücü açısından yeni riskler de yaratabilir. Maliyet yapısı bu operasyonel tercihlerin toplam ekonomik sonucudur. Kitap, maliyet odaklı ve değer odaklı mantıklar arasında ayrım yapar. Bazı modeller düşük maliyet hedeflerken, bazıları yüksek hizmet kalitesi veya ayrıcalıklı deneyim için daha yüksek maliyet taşır. Esas mesele, kaynak ve faaliyet harcamalarının seçilen müşterilerden beklenen gelirle tutarlı olmasıdır. Canvas bu tutarlılığı ilk bakışta kusursuz biçimde kanıtlamaz. Fakat görünür kılar ve sınanabilir hale getirir. Son olarak görselleştirme. Senaryo kurma ve yineleme iş modeli inovasyonunun çalışma biçimidir. Kitap, mevcut işleyişi açıklamakla yetinmez. Yeni iş modelleri üretmek için tasarım odaklı bir çalışma tarzı önerir. Görselleştirme bu tarzın temelidir. Modelin bileşenleri görünür olduğunda ekipler, bir değişikliğin diğer alanlarda ne yaratacağını daha rahat tartışır. Örneğin abonelik gelirine geçmek, müşteri ilişkisini, hizmet kapasitesini, maliyet zamanlamasını ve değer önerisini değiştirebilir. Senaryo düşüncesi. Tek bir geleceğe bağlanmak yerine farklı müşteri davranışları, teknoloji değişimleri veya rekabet koşulları altında alternatif modeller tasarlamaya yardım eder. Prototipleme ise bu alternatifleri küçük, anlaşılır modeller halinde kurmayı ifade eder. Amaç, büyük yatırım kararı vermeden önce varsayımları karşılaştırmaktır. Kitapta iş modeli inovasyonu yalnızca tamamen yeni bir şirket kurmak değildir. Var olan bir işletmenin yeni müşteri segmentine ulaşması, kanalını dönüştürmesi, ortaklık yapısını değiştirmesi veya gelir mekanizmasını yenilemesi de inovasyon olabilir. Yineleme burada kritik rol oynar. Canvas üzerinde yapılan değişikliklerin müşteri kanıtı, gelir potansiyeli ve operasyonel kapasiteyle test edilmesi gerekir. Bu nedenle eser, yaratıcılığı analitik disiplinle birleştirir. Şablon hızlı düşünmeyi kolaylaştırır. Fakat doğrulama yapılmadan alınan kararların riskini ortadan kaldırmaz. Sonuç olarak Business Model Generation. İş fikrini anlaşılır bir yapıya dönüştürmek isteyen girişimciler, yeni girişim ekipleri, ürün yöneticileri, kurum içi inovasyon birimleri, danışmanlar ve strateji çalışmaları yürüten yöneticiler için özellikle yararlıdır. Kitaptan en fazla faydayı, yalnız çalışmak yerine farklı işlevlerden insanlarla ortak karar üretmek isteyen okurlar sağlar. Çünkü iş modeli kanvası, fikri sadece anlatmaya değil, ekip içinde tartışmaya, eksik varsayımları bulmaya ve alternatifleri karşılaştırmaya hizmet eder. OKR, müşteri ihtiyacı, değer önerisi, gelir mantığı ve operasyonel maliyet arasındaki ilişkiyi daha düzenli değerlendirmeyi öğrenir. Bu da hem yeni bir iş kurarken hem de mevcut bir hizmeti yeniden tasarlarken pratik bir başlangıç noktası sunar. Kitabın benzer strateji eserlerinden farkı, uzun kuramsal açıklamalar veya yalnızca başarılı şirket örnekleri yerine tekrar tekrar kullanılabilecek görsel bir çalışma aracı vermesidir. 9 bloklu yapı, iş planının ayrıntılarını ikame etmez, ancak hangi ayrıntıların araştırılması gerektiğini açıkça gösterir. Bu nedenle eser, kapsamlı pazar analizi, finansal modelleme ve uygulama planı ihtiyacını ortadan kaldıran bir kılavuz olarak görülmemelidir. Gücü, dağınık düşünceleri ortak bir modele bağlamasında ve iş modelini değişmez bir belge değil, müşteri geri bildirimiyle sınanacak bir varsayımlar bütünü olarak sunmasındadır. Bu sade fakat disiplinli yaklaşım, kitabın alanındaki kalıcı etkisini açıklar. Destek olmak isterseniz, Alexander Osterwalder kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.